Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayşenur Paker. Kitabın adı Kur'an ve Tabiat Ayetleri Işığında Yaratılış ve Evrim. Yazarı Mustafa İslamoğlu. Düşün Yayınları 1. baskı Mayıs 2015 İstanbul 362 sayfa. ISBN nosu 978-605-5125-76-9. Kitabın kapak resmi. Kitabın kapağında az bir kısmı aydınlık, geri kalan çoğu kısmı ise karanlık olan bir gezegen görüyoruz. Kitabın arka yazısı. Elinizdeki kitap 4 bölümden oluşmakta ve her bir bölümde aşağıdakine benzer birçok soruya cevap aramaktadır. 1. Evren ve dünyanın yaratılışı. Oğul emrinden sonra her şey nasıl başladı? Yaratılışa dair farklı görüşler. İlk bir saniyede neler oldu? İlk elementler nasıl oluştu? Dünyanın 4.6 milyar yıllık yaratılış süreci. Sünnetullah nedir? Yaratıcı şapkadan tavşan çıkarır mı? 2. Adem çömlekten Havva kaburgadan mı yaratıldı? Adem'in ebeveyni var mıydı? Topraktan yaratılmayla ne kastedilir? Adem'den önce kan döken ve fesat çıkaranlar kimlerdi? Beşer ile insan arasındaki fark nedir? Ruhumdan üfledim ile kastedilen nedir? Ruh üflenirken Adem cansız mıydı? Adem, Ademoğlu yerine kullanılmış mıdır? 3. Beşer nasıl insan oldu? Evrimci İslam alimleri kimlerdir? Allah Adem'i kimlerin içinden seçmiştir? Adem'den önce de Ademler var mıydı? İlk insan nerede ve yaklaşık olarak ne zaman yaratıldı? Adem'in nesli ensest ilişkiyle mi çoğaldı? 4. Darwinci evrim teorisi. İlahi yasa olan evrim ile materyalist evrim teorisi aynı şey midir? Evrim teorisine destek için üretilen sahte deliller nelerdir? Evrim teorisi ateizmin israliyatı mıdır? Varoluştaki hassas ayarlar tesadüfe izin verir mi? Yaratılış ve evrim teorisi hasım mıdır? Bu başlıkların hepsinin altında iki kitabı hep yan yana okuyacaksınız. Tabiat ve Kur'an. Bizim ifademiz de tabiatın Kur'an'ı ve Kur'an'ın tabiatı. İçindekiler. Sayfa 5. Sözbaşı. 9. 1. Bölüm. Evren ve Dünyanın Yaratılışı. 1.1. Allah ve Evren. Sayfa 23. 1.1.1. Her şey ol emriyle başladı. Sayfa 23. 1.1.2. Evrenin yaratılışına dair farklı görüşler. Sayfa 29. 1.1.3. İradeli yaratma mı, iradesiz taşma mı? Sayfa 32. 1.1.4. O her an iş başındadır. Ayeti ne der? Sayfa 35. 1.1.5. Yerler ve göklerin 6 günde yaratılması ne demektir? Sayfa 37. 1.2. Evrenin yaratılışı. 13.8 milyar yıllık süreç. Sayfa 40. 1.2.1. Evrenin doğumunun ilk saniyesinde neler oldu? Sayfa 40. 1.2.2. Element çekirdekleri nasıl oluştu? Sayfa 47. 1.2.3. İlk saniyenin ardından neler oldu? Sayfa 50. 1.2.4. Sürekli ilahi müdahale ya da hassas ayarlar. Sayfa 53. 1.2.5. Big Bang modeli. Fizik la ilahe illallah dedi. Sayfa 56. 1.2.6. Higgs deneyleri neler söyler? Sayfa 59. 1.3. Dünyanın 5 milyar yıllık hikayesi. Sayfa 62. 1.3.1. 1. milyar yılda ne oldu? Sayfa 62. 1.3.2. 2 ila 4. milyar yıllarda ne oldu? Sayfa 66. 1.3.3. Son 500 milyon yılda ne oldu? Sayfa 69. 1.3.4. 4.6 milyar yıllık hikayenin söyledikleri. Sayfa 75. 1.4. Sünnetullah ve Mucize. Sayfa 78. 1.4.1. Süreçlilik sünnetullah'tır. Sayfa 80. 1.4.2. Yaratıcı şapkadan tavşan çıkarmaz. Sayfa 85. 1.4.3. Mucize karşısında iki tavır. Firavun ve sihirbazları. Sayfa 88. 2. bölüm. Adem çömlekten, Havva kaburgadan mı yaratıldı? 2.1. İlk insanın yaratılışına dair rivayetler. Sayfa 95. 2.1.1. Adem'in çömlekten yaratıldığı rivayeti. Sayfa 98. 2.1.2. Havva'nın kaburgadan yaratıldığı rivayeti. Sayfa 103. 2.1.3. İsrailiyat ve Mesihiyat etkisi. Sayfa 106. 2.1.4. Asur mitolojisinden alınan Lilith efsanesi. Sayfa 110. 2.1.5. Kadın karşıtı rivayetlerin kökeni. Sayfa 113. 2.1.6. Hristiyan ilk günah akidesine açılan kapı. Sayfa 117. 2.1.7. İsrailiyat ve Mesihiyat nedir? Sayfa 119. 2.1.8. İsrailiyat ve Mesihiyatın İslam'a sokuluşu. Sayfa 122. 2.2. Kur'an ve yaratılış süreçleri. Sayfa 126. 2.3. Elementer yaratılış süreci. Sayfa 128. 2.3.1. Elementer yaratılış ve emanet ayeti arasındaki ilişki. Sayfa 128. 2.3.2. Adem topraktan yaratıldığı ne demektir? Sayfa 130. 2.3.3. Elementer yaratılışa dair Kur'an'daki 7 aşama. Sayfa 134. 2.3.4. Elementlerin efendisi karbon. Sayfa 137. 2.4. Biyolojik yaratılış süreci. Sayfa 141. 2.4.1. Evrim kanunu ile evrim teorisi arasındaki farklar. Sayfa 145. 2.4.2. Evrim ve sünnetullah. Sayfa 147. 2.4.3. Müslüman evrimciler ve evrim görüşleri. Sayfa 152. 2.4.4. Tabiat ayetlerine göre insanın biyolojik soy ağacı. Sayfa 160. 2.4.5. İnsanın içinden seçildiği beşer homo türleri. Sayfa 165. 2.5. Embriyolojik yaratılış süreci. Sayfa 172. 2.5.1. Alaka ve alak farkı. Sayfa 175. 2.5.2. Ademoğlunun belinden nesil çıkarmak ne demek? Sayfa 177. 2.5.2.1. Kar-ı Bela ayetinin klasik yorumlarının eleştirisi. Sayfa 182. 3. bölüm. Beşer nasıl insan oldu? 3.1. Adem'in ebeveyni var mıydı? Sayfa 189. 3.1.1. Yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken kimdi? Sayfa 196. 3.1.2. Beşer ile insan arasındaki fark ne? Sayfa 199. 3.1.3. Ruh üflenirken Adem canlı mıydı, cansız mıydı? Sayfa 203. 3.2. Ruha ve üflenen ruha dair. Sayfa 206. 3.2.1. Ruh hakkında en sağlıklı bilgiyi kim verir? Sayfa 211. 3.2.2. Hazreti Meryem ne çömlekti ne kaburga. Sayfa 214. 3.2.3. Ruh hayvana değil insana üflenmiştir. Sayfa 216. 3.2.4. Beşer, beden artı can, insan beden artı can artı ruh sahibidir. Sayfa 218. 3.3. Adem'i anlamaya dair Kur'ani kodlar. Sayfa 224. 3.3.1. Adem, Ademoğlu anlamında kullanılmış mıdır? Sayfa 224. 3.3.2. Adem, İblis kıssasında sembolik kodlar. Sayfa 227. 3.3.3. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir ne demek? Sayfa 237. 3.3.4. Nefsi vahide nedir sorusunun olası cevapları. 241. 3.3.4.1. Nefsi vahide Adem değildir. Sayfa 243. 3.4. Adem'e dair bilimsel ve mitolojik veriler. Sayfa 247. 3.4.1. Adem'den önce Ademler var mıydı? Sayfa 247. 3.4.2. Rivayet edebiyatında Adem'den önce alemler. Sayfa 252. 3.4.3. Adem'le birlikte başka Ademler de yaratıldı mı? Sayfa 256. 3.4.4. Adem'in yaratılış zamanına dair veriler. Sayfa 258. 3.4.5. Adem'in cenneti yeryüzü müydü? Sayfa 267. 3.4.6. Adem'in halife atandığı mekana dair ihtimaller. Sayfa 270. 3.5. Adem'in nesli ensest ilişkiyle mi çoğaldı? Sayfa 277. 4. bölüm. Darwin'ci evrim teorisi. 4.1. Darwin öncesi süreç. Sayfa 283. 4-1-1. Eski Yunan dönemi. Sayfa 283. 4-1-2. Bilim çağı dönemi. Sayfa 286. 4-1-3. Darwin'i hazırlayan yüzyıl. Sayfa 291. 4-2. Darwin ve evrim teorisi. Sayfa 295. 4-2-1. Darwin'in kısa yaşam öyküsü. Sayfa 295. 4-2-2. Türlerin kökeni tezi. Sayfa 298. 4-2-3. Doğal seçilim tezi. Sayfa 302. 4-3. Yandaşlık ve karşıtlıklar. Sayfa 307. 4-3-1. Evrim teorisine körü körüne karşıtlık. Sayfa 307. 4-3-2. Evrim teorisine eleştirel karşıtlık. Sayfa 310. 4-3-3. Sosyal Darwinizm ve güç tutkusu. Sayfa 312. 4-3-4. Evrim teorisi ateizmin İsrailiyatı mı? Sayfa 315. 4-4. Evrim teorisinin eleştirisi. Sayfa 320. 4-4-1. İndirgemecilik eleştirisi. Sayfa 320. 4-4-2. Evrim teorisinin paradigması ve sahte deliller. Sayfa 324. 4-4-3. Evrim teorisi ve mutasyon. Sayfa 326. 4-5. Tesadüfe tanrılık yakıştırmak. Sayfa 331. 4-5-1. Genetik şaheserler galerisi ve rastlantı tezi. Sayfa 331. 4-5-2. Tesadüf adında bir tanrıya inanmak. Sayfa 333. 4-5-3. Yaratılıştaki hassas ayarların dili. Sayfa 338. 4-6. Yaratılış mı, evrim mi karşıtlığı tuzaktır. Sayfa 343. Söz sonu. Sayfa 351. Söz başı. Sayfa 9. İnsan kendi varlığı üzerinde düşünme ayrıcalığına sahip bir canlıdır. Varlığı var eden biri var mı? Varlıktan önce ne vardı? Varlık nasıl var oldu? Ben nasıl var oldum? Kökenim ne? Hangi süreçlerden geçerek bu noktaya geldim? Bütün bunlar ne zaman ve nerede oldu? Ne olacağım? Ölümden sonra ne var? Bu soruları yeryüzündeki canlılar içerisinde sadece insan sorabilir. Her canlı doğar ve ölür. Fakat doğumunu ve ölümünü, hatta doğumdan öncesini ve sonrasını sadece insan sorgulayabilir. Bu soruların bir kısmının cevabı fiziki aleme, bir kısmı ise fizik ötesi aleme aittir. Bu iki aleme dair söylenen sözler üç kaynaktan gelebilir. Din, felsefe, bilim. Din ve felsefe her iki alem hakkında da konuşmuştur. Bilim ise sadece fiziki alem hakkında konuşabilir. Yani fiziki alem, din, felsefe ve bilimin üçünün birden konuştuğu bir alandır. Din, felsefe, bilim. İnanç, düşünce, bilgi. Bunların birbirine rakip veya hasım olduğu yerde vicdan, akıl, irade aktif değil, pasiftir. Hayat ve din birbirinden kopmuştur. Dünya ve ahiret arasındaki köprü yıkılmıştır. İmanın yerini imancılık, fideizm, bilimin yerini bilimcilik, scientism, iradenin yerini kadercilik, fatalizm, vicdanın yerini hiççilik, nihilizm, anlam ve amacın yerini anlamsızlık ve amaçsızlık, merhametin yerini bencillik, ahlakın yerini çıkar almıştır. Böyle bir dünya cehennemin ta kendisidir. Din-bilim ilişkisinde konumuz ölçeğinde birbirine aykırı iki anlayıştan söz edilebilir. 1. Yahudi-Hristiyan anlayışı. Bu, köklerini eski ayette bulan bilginin Adem'i cennetten kovdurduğuna dayalı anlayıştır. Eski ayetin tanrısı adeta insanı bilgiden uzak tutmakta, bilgiyi insandan esirgemektedir. Dipnot 1. Eski ayet, Yaratılış 2-115-117. Bu anlayış Hristiyanlığa da aynen geçmiştir. Pavlus mektubunda bilgi kibirlendirir diye yazmıştır. Dipnot 2. Kitab-ı Mukaddes, Korintoslulara mektup 8-2. Batı tarihindeki idea, madde, din, bilim, vahiy, akıl, iman, bilgi, hatta düşünce, deney çatışması buradan doğar. Bir ucu eski Yunan'a da uzanan bu çatışmacı gelenek, Batı tarihinin ürettiği tüm dini, felsefi, bilimsel, ideolojik, sanatsal ve siyasi akımlara damgasını vurmuştur. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren Batı bilimi ve aklı tabiat ayetlerini dinden kopararak kendine mal etmiş ve tabiatın vahyini vahyin tabiatından mahrum kalarak okumuştur. Buna kilisenin ve ruhban sınıfının katı tavrı neden olmuştur. Bilimi dine karşı din olarak gören pozitivizm böyle serpilmiştir. Sonuçta dinin ve bilimin karşıt kutuplara sürüklendiği bu durum hem ruhban kilisesi hem de bilim kilisesi tarafından zımni veya açık kabul görmüştür. 2. Kur'an'a dayalı İslam anlayışı. Meleklerin Adem'e secde ile emredilmelerine neden olan şeyin bilgi olduğu Talimül Esma, Kur'an'ı referansına dayanır. 2.30. Allah'ın insanı bilme yeteneğiyle yaratması ve ona öğretmesi insana en büyük ikramıdır. 96.4.5. Öğrenmek Rahman olan Allah'ın insana en büyük rahmetidir. 55.1.2. Kur'an 500 küsür yerde bilgiye atıfta bulunur. Muhatabını onlarca ayetinde aklı kullanmaya davet eder. Aklını kullanmayanı 10.100 ve imandan yüz çevireni 6.125 Allah'ın pisliğe mahkum edeceğini, canlıların en çarlısının aklını kullanmayan olduğunu söyler. 8.22 Herkesi deliyle konuşmaya çağırır. 8.42 Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını, Allah'a en çok saygı duyanların bilenler olduğunu söyler. Bilgiye kapalılığı cahiliye olarak adlandırır ve cehaleti en büyük düşman ilan eder. Bu indirilmiş İslam da böyledir. Bir de uydurulmuş ve üretilmiş İslam vardır. İlki Allah'ın öğrettiği dindir. İkincisi Allah'a öğretilen dindir. 49.16 Uydurulmuş İslam, İslam'ın karikatürüdür. Uydurulmuş dinin peygamber anlayışı, sevgili Resul'ün karikatürü, akidesi ve imanın karikatürüdür. Müslümanlar bozulacaklarsa kendi elleriyle yaptıkları bu karikatürlerle bozulmalıdırlar. Uydurulmuş dine itirazımız onun kendini Allah'ın dinine eklemlemesinedir. Bunun sonucu beşeri olanın kendini ilahiymiş gibi takdim etme hadsizliğidir. Bu birçok sorunun kaynağıdır. Eğer haddini bilir, kültür ve gelenek olmaya razı olursa buna bir itirazımız olamaz. Uydurulmuş İslam'daki din-bilim ilişkisi Yahudi-Hristiyan geleneğindeki din-bilim ilişkisiyle aynı kodları taşır. Hal böyle olunca Gazali'nin yaptığı gibi akıl ile nakil çelişirse türünden cümleler kurmak kaçınılmaz olur. Gelgit olayının sebebi aydır dedi diye kindiye kafir diyen ilan edenlerin, dünya dönüyor diyeni sapık akideli ve rafizini ilan eden Abdülkadir Bağdadi gibilerin sorunu budur. İndirilmiş din bilgiyi ve bileni yüceltirken uydurulmuş din onları küçümser ve horlar. İndirilmiş din delile ve bilerek imana çağırırken uydurulmuş din koca karı imanına çağırır. İlki gökleri ve yeri, güneşi ve ayı, dağları ve denizleri, bulutu ve yağmuru okunması gereken birer ayet olarak takdim ederken ikincisi mucize uydurur. İndirilmiş din Allah'ı dosdoğru bir yol üzere olan ve sorumlu davranan bir Rab olarak sunarken uydurulmuş din onu keyfi davranan, sağı solu belli olmayan, ilkesiz ve kuralsız bir güç olarak sunar. İlki dünyayı ekim yeri, ahireti hasat yeri olarak görürken, ikincisi dünyayı köpeklerin talip olduğu leş, ahiret saadeti de şefaat isteyen ve torpille gelen beleş olarak görür. Ama yine de leşin büyüğüne konmaktan bir türlü vazgeçemez. Kur'an'da fizik ile metafizik yan yana, hatta iç içedir. Kur'an ilkine, şehadet ilkesine gayb alemi der. Hayatın iki yüzü olan dünya ve ahiret birbirinden ayrılmaz. Aynı şey akıl ve nakil, hayat ve din, bilgi ve iman için de geçerlidir. Fakat Kur'an'dan kopuş, birbirinden koparılamaz olan bu çiftleri birbirinden koparmış, hatta hasım etmiştir. Hayat kitabı Kur'an'dan kopuşun açığı, ölüm kitabı mushaf ile kapatılmaya çalışılmıştır. Fiziği görmezden gelerek metafizik hakkında konuşmak bir şeyin görülebilen ön yüzüne göz kapayarak görülemeyen arka yüzünü konuşmaktır. Bu tıpkı dünyayı yok sayarak ahireti konuşmaya benzer. Dünya tarla, ahiret hasat yeridir. Tarladan yüz çeviren hangi yüzle hasattan söz edecektir? Yere, göğe, toprağa, suya, taşa, ağaca, hayvana, insana kayıtsız kalan Allah'ı nasıl tanıyabilir ki? Fizik olmadan metafizik olacağını düşünmek, dünya olmadan ahiret olacağını düşünmek kadar abestir. Salih ameli yapan fiziki varlığımızdır. Onun ödülü ise hem fizik hem metafiziktir. Bu demektir ki fiziksiz metafizikten söz edilemez. Tıpkı bedensiz ruhtan söz edilemeyeceği gibi. Müslüman dünyacı olmadığı gibi ahiretçi de olamaz. Ancak dünyalı ve ahiretli olur. Ve Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver der. 2.201 Fiziğin konusu olan her şey ayetlerden oluşan ilahi bir kitaptır. Kainat tabiatın Kur'an'ıdır. Tabiat ayetleriyle Kur'an ayetleri aynı kaynaktan beslenir. Bu ikisi birbirini yalanlamaz, birbirini destekler ve doğrular. Bu yüzden din bilimleriyle fen bilimleri birbirinden koparılamaz. Fen bilimlerine yabancılaşmış bir dini eğitim gizli sekülerlik üretir. Bu dinsel bir şizofrenidir. Elinizde tuttuğunuz bu eserde yapılan tüm yorumlar ve varılan tüm sonuçlar bu ilke üzerine temellendirilmiştir. Bir medeniyetin aklı şu üç varlık kategorisini hangi sıraya göre dizdiğine bakarak kimlik kazanır. Mafek, madun, hemcins. Mafek Allah'tır. Madun, dünya, madde, tabiattır. Hemcins, insandır. Yunan Batı aklı meşrebine göre bir numaraya bazen insanı, hümanizm, nasyonalizm, bazen de tabiatı, naturalizm ve materyalizm koyar. İnsan aklı varlığın merkezine Allah'ı koyar ve varlığı okurken onu hep elde var bir olarak tutar. Allah'ın adıyla oku, 96.1. Emrinin karşılığı budur. İşte bu eser, evren, dünya ve insanı Allah adıyla adına okuma denemesinin bir ürünüdür. Elinizdeki kitap 4 bölümden oluşmakta ve her bir bölümde aşağıdakine benzer birçok soruya cevap aramaktadır. 1. Evren ve dünyanın yaratılışı. Oğul emrinden sonra her şey nasıl başladı? Yaratılışa dair farklı görüşler. İlk bir saniyede neler oldu? İlk elementler nasıl oluştu? Dünyanın 4,6 milyar yıllık yaratılış süreci. Sünnetullah nedir? Yaratıcı şapkadan tavşan çıkarır mı? 2. Adem çömlekten, Havva kaburgadan mı yaratıldı? Adem'in ebeveyni var mıydı? Adem'den önce kan döken ve fesat çıkaranlar kimlerdi? Beşer ile insan arasındaki fark nedir? Ruhumdan üfledim diye kastedilen nedir? Ruh üflenirken Adem cansız mıydı? Adem, Adem oğlu yerine kullanılmış mıdır? İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir, ne demektir? 3. Beşer nasıl insan oldu? Evrimci İslam alimleri kimlerdir? Allah Adem'i kimlerin içinden seçmiştir? Nefsi vahide nedir? Adem'den önce de Ademler var mıydı? İlk insan nerede ve yaklaşık olarak ne zaman yaratıldı? Adem'in nesli ensest ilişkiyle mi çoğaldı? 4. Darwinci evrim teorisi. İlahi yasa olan evrim ile Darwinci evrim teorisi aynı şey midir? Evrim teorisine destek için üretilen sahte deliller nelerdir? Evrim teorisi ateizmin israiliyatı mıdır? Tesadüf, ateist evrimcilerin tanrısının adı olabilir mi? Varoluştaki hassas ayarlar tesadüfe izin verir mi? Yaratılış ve evrim teorisi hasım mıdır? Bu başlıkların hepsinin altında iki kitabı hep yan yana okuyacaksınız. Tabiat ve Kur'an. Bizim ifademizle tabiatın Kur'an'ı ve Kur'an'ın tabiatı. Tabiat ve Kur'an ayetleri ışığında yaratılış ve evrim eski sorulara yeni cevaplar vermekten çok eski cevaplara yeni sorular sormak için yazıldı. Emin olun ki bu sorular sadece benim sorularım değildir. Bu sorular şimdi değilse bile gelecekte çocuklarınızın ve torunlarınızın size soracağı sorulardır. Ne kadar isteseniz de bu sorulardan kaçamayacaksınız. Bu kitabın yazılış amacı biraz da çocuklarınız ve torunlarınız sizi sorularıyla köşeye sıkıştırmasın diyedir. Birçoğunuzun ilk defa karşılaşacağı bu kitapta yazdığım özgün yorumların çoğunu yeni dile getirmiyorum. Bu kitap yorumlarımı yaklaşık 1992'de başlayan ve 16 yıl süren tefsir derslerimde, 2008'de başlayıp 5 yıl süren Esma-i Hüsna derslerimde ve aynı adlı eserimde daha önce dile getirmiştim. Fen bilimleri alanında uzman dostlarım bunların bağımsız bir kitap olması ricasına daha fazla dayanamadım. Ben iştigal alanı ilahiyat olan bir Kur'an talebesiyim. Uzmanlığımı fen bilimleri alanında yapmadım. Ne biyoloğum, ne antropoloğum, ne fizik, astrofizik ve kozmoloji bilginiyim. Bu konularda iddialı da değilim. O halde niçin evrenin, dünyanın ve insanın yaratılış hakkında düşündün, konuştun, yazdın diye sorarsanız buna cevabım şu olur. Allah'ın Kur'an'ındaki teşvik, telkin ve emirlerini üzerime alındım. Ne de olsa herkes gibi ben de onun kullarından bir kuldum. De ki, dolaşın yeryüzünü ve onun yaratılışı nasıl başlattığını inceleyin. 29-20. Hem sizin yaratılışınızda hem de onun yeryüzüne yaydığı diğer tüm yürüyen canlı türlerinde gönülden inanacaklar için tarifsiz mesajlar vardır. 45-4. Kuşkusuz göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde aktif akıl ve vicdan sahipleri için alınacak dersler vardır. Onlar ki göklerin ve yerin yaratılışı üzerine tefekkür ederler. Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. 3-190-191. Yeryüzünde gönülden inanmış olanların şahit olduğu ilahi işaretler vardır. Tıpkı sizin kendi varlığınızda olduğu gibi. Bunları görmüyor musunuz? 51, 20, 21. Tefsir sahibi bir Kur'an talebesiyim. Bu yüzden eserde yer alan özgün yorumlarıma takılacak ilk kulp bilimsel tefsir yaftasıdır. Böylesi muhtemel bir yaftayı sahiplerine peşinen iade ediyorum. Zira şahsen bilimsel tefsir ekolüne mensup olmadığım gibi bu akımı tasvip eden biri de değilim. Bu konudaki eleştirel yaklaşımımı Tefsir Usulü adlı eserimde dile getirmiştim. Buna mukabil ben, Kur'an'ı indiği dönemdeki Bedevi Arap aklıyla sınırlayan tarihselci akımdan da beriyim. Kur'an indiği toplumun aklını karanlık olarak niteleyerek mahkum etmiştir. Tarihselci yaklaşım, Kur'an'ın içeriğini, onun bir araç olarak kullandığı Arap dilinin beraberinde taşıdığı Bedevi kültürüne tutsak etme eğilimindedir. Tarihselci bakış, yaratılış üzerinde düşünürken, kullandığımız Kur'an sonrası her tür veriye, Kur'an bu işlerden anlamaz yolu itiraz etmekte ve dudak bükmektedir. Kur'an'ın davetine uyup yaratılış üzerine düşündüm ve tabiatın şu ayetleriyle Kur'an'ın şu ayetleri arasında ilişki olduğunu gördüm dediğinizde birilerinin cini tepesine çıkmaktadır. Peki de Kur'an'ın yazılış üzerine düşünme çağrısını nasıl yerine getireceğimize dair tarihselcilerin alternatif bir önerisi var mıdır? Kur'an vahyi insanla birlikte tüm kainat ve tabiata ayetlerden oluşan bir kitap olarak bakar. Yine Kur'an kendi birimlerine de ayet adını verir. Kur'an'a göre tabiat ayetleriyle Kur'an ayetleri kaynağı tek olan ilahi kudret delilleridir. Bu iki kitabın ikisi de aynı hakikati kendi dillerince haykırır. İşte bu eser Kur'an'ın bu hakikatini kendisine ilke edinmiştir. Ey okur, üç şeye karşı seni uyarmama izin ver. 1. Bu eserde vardığım sonuçlar benim Kur'an ve tabiat ayetleri üzerinde derinliğine düşünerek ulaştığım sonuçlardır. Bu sonuçlar isabetli olabileceği gibi isabetsiz de olabilir. Allah bana akıl verdiği gibi sana da vermiş. Allah'ın sana emanet ettiği aklını kullan ve sen de konu üzerinde derinliğine düşün. Belki sen benden daha iyi sonuçlara varırsın. 2. Ben Kur'an ayetlerine getirdiğim yorumları ayetlerin yerine geçirip de bu son noktada demekten Allah'a sığınırım. Bunu sen de yapma. Eğer böyle yaparsan yorumu vahyin makamına koymuş olursun. Bu hem vahye hem kendine hem de bana zulümdür. Hiç kimse her şeyi bilemez. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Burada vardığım sonuçlar bilgim, aklım, kapasitem ve emeğim oranındadır. İçinizde bilgisi benden iyi olan, akılca benden üstün olan, kapasitesi benden fazla olan ve benden çok daha çok emekler verenler mutlaka vardır. Onlara düşen körü körüne beni tekrarlamak değil, meseleyi benim getirdiğim noktadan alıp daha ilerilere taşımaktır. Böyle yaparsa belki Müslüman aklını kırıca sokan soru ve sorunlardan birkaçını daha çözen ender bahtiyarlar arasındaki yerini alır. Bu eser Kur'an'ın aklını kullanmadıkları için Allah'ın pisliğe mahkum ettiğini söylediği tipleri muhatap alarak yazılmamıştır. Zira onlar okuduklarını anlamak ve bakışlarını sorgulamak yerine mahkum oldukları pisliği okuduklarına ve onu yazana bulaştırmayı marifet bilmektedirler. Kur'an akletmeyen bu tipleri canlıların en şerlisi olarak tanıtır. Biz de canlıların en şerlisi olan bu tiplerin şimdiden görür gibi olduğumuz şerlerinden Allah'a sığınıyor, onların topuna bizden Euzu Besmele çekiyoruz. Zira bu güruhun evrim teorisini savunuyor, Darwinci oldu türünden atacağı itirafları şimdiden görür gibi oluyorum. Bu kitabı yazarken fen bilimlerine dair farklı disiplinlerle ilgili üniversite ders kitaplarını gözden geçirdim. Yerli ve yabancı onlarca basılı kaynağın yanına görsel kaynaklara daha çok başvurdum. 300'ü aşkın belgesel ve bilimsel sunum izledim. Sayfalar dolusu not aldım. Mesela alanında dünyaca uzman kişilerin sunumlarını yayımlayan uluslararası bir bilim sitesinde bu sunumlar çözüm ortaklarımız sayesinde ücretsizdir notunu görünce emeğe saygı ve hakka riayet ilkesi gereği sunumu her seferinde sonundaki sponsor reklamlarına kadar izledim. Bunu belki 100-150 kez tekrar ettim. Baktım ki onları da ezberlemişim. Oldukça sıkıcı olan bu duruma emeğe küçük bir katkı sunmadığına katlandım. Bunu niçin zikrettim? Özgün fikirlerimi referans göstermeden alıp kendi fikriymiş gibi kullanan, paragraflarımın hatta makalelerimin altında kendi isimlerini veya başka isimleri yazıp yayınlayan emek hırsızlarına hakkı hukuku hatırlatmaya vesile olsun diye. Herkesin her an kolayca ulaşabileceği artık anonim hale gelmiş bilgilere referans koyma ihtiyacı duymadım. Meraklısına bu bilgiler bir tık kadar yakındır. Eskiden olduğu gibi bilgiyi iletmek sahibini alim yapmamaktadır. artık onu dijital allameler yapmaktadır. Maharet, bilgiyi üretmektir. Ayrıca kitapta verdiğim ayet mealleri elinizin altındaki meallerden farklı olabilir. Bunun gerekçeleri merak edenler, Hayat Kitabı Kur'an gerekçeli mealimizi açıp ilgili notlara bakma zahmetine katlanmalıdır. Amatör bir meraklı olduğumu da söylemeliyim. Bu konu ilgi alanıma girdiği günden beri dünyanın dört bir tarafındaki yaratılışa dair tabiat ayetlerini görmek için her fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Yeryüzünün 2 milyar yıllık jeolojik oluşumunu adım adım gözler önüne seren Arizona'daki Büyük Kanyon'dan, Sumatra'daki Toba Gölü yanardağının jeolojik kalıntılarına, Homo türlerinin ilk örneklerinden olan Etiyopya'daki Lucy'den, dünyadaki ilk yerleşimlerden biri olan Pakistan Harappa'ya, ABD'deki Baringer kraterinden Urfa'daki Göbekli Tepe'ye, Lübnan Baalbek'teki dev taş bloklardan Mısır'daki Giza piramitlerine ve Luxor, El Uksur harabelerine kadar birçok mekan bunlar arasında bulunuyor. Son olarak da bu kitabı yayınlamadan önce okuyarak görüşlerini bildiren dostlar var. Doktora öğrencilerini seferber eden biyoloji hocası Orhan Arslan'a, eseri müzakere etmek için birlikte uykusuz saatler geçirdiğimiz sevgili dostum Caner Taslaman'a, konuya ilgi duyan ender ilahiyatçılardan İbrahim Sarmış'a, eseri biyolog gözüyle inceleyen Sinan Canan'a, bildiğini paylaşmaktan zevk alan sevgili Enis Doko'ya, fizik alanında eser sahibi olan Saadettin Mardin'e, teşviklerini esirgemeyen aziz dostum Candan Karlıtekin'e, No Masası gözüyle eseri okuyan Süheyl Öğüt'e, eseri ince işçiliğe tabi tutan Eyüp Süzgün ve Hasan Hafızoğlu'na, son olarak fizikçi Kur'an talebem Alptekin Yıldız'a teşekkür ederim. Müslüman kitlelerin yakalandığı en amansız hastalık olan akıl tutulmasından kurtulduğu, ergenlikten çıkıp rüştünü ispat ettiği günleri görmenin özlemiyle. Mustafa İslamoğlu, Mayıs 2015, İstanbul. Ayrım sonu, sayfa 20.